Tan Yeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 6. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 187. Bu demektir ki, 3 gün mü desem, 3 hafta mı, 3 ay mı desem, 3 yıl mı desem, denizin dibinin, denizin sularının, ak vapurun, kardelen gibi karları yarıp karlardan donmuş askerlerin dışarı çıkması, çıkar çıkmaz da donarak yere çakılmaları, İnsan ormanı gibi dağın yamacında öyle kalmaları, o donmuş ormanından üç ak libaslı delikanlının el ele tutuşarak insan ormanından uzaklaşmaları, ötekilerin kazık kesilip öyle yerlerinde kala kalmaları, bu bütün bir gece süren düş sultanın üç oğlunun da şehit olmadığına, Rusların eline düşmediğine, üç gün mü, üç ay mı desem, onların analarına geri döneceğine işarettir. Bu düş sultanın kafasını epeyce karıştırmıştı ama onun dediği olmuştu. Çocukları ölmemiş, Ruslara tutsak olmamış, donup kazık kesilmemişlerdi. Zarife çok karışık anlatıyordu ya, denizin yüzü gün ışığına kesiyordu. Gemiye kanat takıp uçuruyor, kayalıkları yararak vapur köye kadar geliyordu. Olsun. Oğulları bir gün gelecekti. O da oğullarının turp gibi güzel giyitler içinde geldiklerini, gelip teker teker kendisine sarıldıklarını o da düşünde görmüştü. Oğlanların yanında güzel peri kızlarını görmemişti. Belki de çocukları kızları göstermekten utanmışlardı. Zarife o gün bugündür her gece düş görüyor, düşlerini gelip kadınlara anlatıyordu. Sultan, Fatma, Emine her sabah gün doğmadan uyanıyorlar, çorbalarını ocağa koyup koyunlarını sağıyorlar, dört gözle geç uyanan Zarife'yi bekliyorlardı. Sultan köye geldiğinden bu yana ancak bir kezcik oğullarını düşünde görmüştü. O da karların üstüne uzanmış kan içindeki oğullarının safran sarısı ölü yüzlerini. Sonra onlar yerlerinden kalkmışlar, arkalarında karların üstünde izlerini bırakarak emekleyerek düze inmişler. Sonra bir dar koyağın dibinde ağzı yukarı upuzun yere serilmişler. Bu sırada kocaman üç tane çoban köpeği peydah olmuş, çocukların bedenlerinde donmuş kanlarını yalamaya başlamışlardı. Fatma'nın, Emine'nin düşleri o kadar umutlu, iç acıcı değildi. Fatma'nın yaralanmış oğlu kanını karların üstüne akıta akıta çadırına gitmiş. Bundan sonrasını Fatma bilmiyor. Çadırın içine girememiş. Çadırda oğluna ne olmuş görememiş. Fatma çadırın kapısında beklemiş, sonra da ağlayarak uyanmıştı. Emine'nin düşlerine gelince, göğsüne kocaman altın bir madalya takmış, üzengileri altından bir al ata binmiş, zabit giyitleri içinde çizmeleri ışıl ışıl, göğsünü kabartmış, atını doldurmuş yıldırım gibi köyün üstünden, atının ayakları yere değmeden karşı ak kayalığın üstündeki düzlüğe gitmiş, konmuş. Sabaha kadar da al at uğunarak gitmiş, gitmiş, gelmiş. Emine şaşırmış, o da bir ata binmiş, oğlunun atının kuyruğuna yapışmış, at kıç atmış, Emine pazardan yana uçmuş. Bereket versin, pınarın içine düşmüş de tatlı canını kurtarmış. Bir kayanın üstüne düşse paramparça olacakmış. Emine atın kuyruğunu bırakmamış. Emine doruklara uçarken uyanmış. Düşümde gördüm düşümde. Hayra yordum hayıra. Zarife bugün çok geç uyandı. Yeni, son mavi, turuncu çiçekli fistanını giydi. Ayağına parlak kundurasını geçirdi. Boynuna son mavi gerdanlığını taktı. Başına da turuncu Halep ipeklisi başörtüsünü aldı. İbriğe su koydu. Kimseye bir söz etmeden çakmak taşı kayasının dibine çatlamaya gitti. Sultan, Emine, Fatma, Zarife'nin bu durumuna çok sevinmişlerdi. Önemli bir düş gördüğünde hep böyle olurdu Zarife. İbriği alır, damın arkasına koşarcasına gider, çabucak döner, aynayı cevizin gövdesine asar, aynadan gözünü ayırmadan saçlarını tarar, sultandan istediği yeşil kokulu sabunu alır, Emine koşarak gelir, onun eline su dökerdi. O da elini yüzünü ova ova, yüzü pespembe oluncaya kadar ellerini yüzünü yudu. Düşümde gördüm, düşümde. hayıra yordum, hayıra. O gün Zarife erkenden uyandı, ötekileri uyandırdı. Ötekiler telaşla yataklarından çıktılar. Ne oldu Zarife, ne oldu diye hepsi birden konuştular. Ne oldu Zarife? Hele bir yıkanın, kendinize gelin, öyle bir düş gördüm ki. Düş derim size. Şimdiye kadar ne böyle bir düş gördüm, ne de siz böyle bir düş duydunuz. Çabuk olun. Kadınlar çabuk oldular, geldiler, cevizlerin altına oturdular, sırtlarını gövdelere dayadılar. Karanlık duvar gibiydi, dört bir yanı kuşatmıştı. Dört yanı da buz kalıpları sarmıştı. Ağaçlar, sular, karanlık, dünyada her şey donmuştu. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Hiçbir yerden ses bile gelmiyordu. Sesler donmuştu. Karanlığın ortasında bir gün mü, üç gün mü beklediler, beş gün mü, on gün mü? Birden şak diye karanlık ortasından yarıldı, ortaya öyle çok, öyle yoğun ışık çıktı ki gözleri yakan, ışıktan göz gözü görmez oldu. Uzun bir süre kimse ışıktan bir yeri görmez oldu. Sonra ortalık yavaş yavaş aydınlandı, yerden göğe, oradan da göğün ötesine kadar giden mor bir direk ortaya çıktı. İnce ışıklar saçarak direk yerinde bir süre durduktan sonra yürüdü. Yürüyerek kendi kalınlığında yüce dağın yöresine dönerek kendi kalınlığında bir halka çizdi. Halkanın yamaçlarından dağın doruklarına kadar insanlar çıkmaya başladı. Doruklardan göğün ötelerine kadar uzanmış gitmiş mor direğin ötesine doğru. Mor direğe doğru yamaçları sarmış, üst üste çıkan askerler karıncalar gibiydi. Kovan deliğinin önüne yığılmışlar arılar gibiydi. Yamaçlar insandan kapkara kesilmişti. Dağın doruğundan göğün üstüne, göğün yedinci katına da geçen mor direk sallanmaya başladı. Dağ da onunla birlikte sallandı. Ardından da bir ışık, bir kar, bir tipi, bir boran fırtınası çıktı. Dünya beşik gibi sallandı. Sanırsın ki dağ kökünden koptu. Birden ortalık karardı. Kararır kararmaz da açıldı. Güneş vurdu dağın yamaçlarına. Karlar ışıdı. Yamaçlar silme apak oldu. Kar ışıltıları savruldu. Ortalıkta en küçük, iğne ucu kadar bile bir karartı kalmadı. Sultan, sen, Emine, Fatma, sen, bir de ben orada el ele tutuşmuş, yan yana durmuşuz mor direğin altında. Dağın yamaçlarına bakıyormuşuz. Yel ile esen, savrulan, gözümüzü kamaştıran yamaçların karlarına bakıyormuşuz. Mor direk dağın tepesinden inmiş, bizim yöremizde dönüyormuş. Bizim yöremizde dönmüş, dönmüş, arkasından da som kırmızıya keserek durmuş. Biz de yürümüş gitmiş mor direğin altında şaşkın durmuş kalmışız. Kızıl direğin yanından atlılar çıkmış, omuzları altın yaldızlı, öfkeli adamlar. Öfkeli adamların önünde kısa boylu, bir avuç ölü koyun gözlü adamlar. Gelmişler, önümüzde durmuşlar. Kısa adam sultana sormuş, sen asker kaçağı, hem de Yemen kaçağı, nişancı velinin kadını değil misin? Sultan, ne olacak, ben onun kadınıyım. Sen Sarıkamış, Allahu Ekber dağından kaçan üç oğlanın anası değil misin? Ne olacak, anasıyım. Öylesi aç ağzını demiş. Öfkeyle bağırmış, tabancasını sultanın ağzına dayamış. Tam tetiğe basacakken karların altından üç ses üç yerden gelmiş. Enveri Paşa, Enveri Paşa, o kadın bizim anamız. Yere at elindeki o tabancayı. Atmazsan seni üç kurşunda öldürürüz. Elindekini hemen at ulan. Enveri Paşa tabancasını yere atmış. Atının başını çevirmiş. Ötekiler de atlarının başını geriye çevirmiş. Kaçmışlar. Onlar kaçınca bizim çocuklar beşi beş yerden karların altından çıkmış bize gelmişler. Kucaklaşmışlar her birimizde. Bir uyandım ki sevincimden deli divane olmuşum. Yastığı kucaklamış sıkıyorum. Beni iyi dinleyin şimdi. Böylesi düşler hayra da şerre de yorulmaz. Çünkü deyim, böylesi düşler gerçektir. Bizim çocuklarımız ne karların üstünde donup kazık kesmişler, ne de karların altında kalmış orada buyup ölmüşlerdir. Düşüm gösteriyor ki onları karların altında kalmış sonra da çıkmışlardır. Karların altı sıcaktır. Eğer karların üstünde kalsalardı donar, kazık kesilirlerdi. İyi ki bekliyoruz onları. Onları beklemeseydik, onlar da köye gelip de bizi bulamasalardı ne olurdu? Ne olurdu bizi bulamayıp köyü de boş görünce ne olurdu? Bize küserler, başlarını alır başka bir yere giderlerdi. Ben size şimdiye kadar böyle bir gerçek düş anlattım mı? Bu dağın başında Enveri Paşa'nın adını nerede duyacağım? Enveri Paşa'nın üstüne kadınlar ağıtlar yakmışlar. O ağıtlar buralara kadar geldi, duymadın mı diyeceksiniz. Ağıdı ben de duydum. Yusuf elinden gelen aşık öyle dedi ya. Ben Enveri Paşa'nın bizim askerimizi öldürdüğünü nereden bileyim? Gerçek düşler de vardır. Yorum istemez. Zarife yorum istemez. Der demez kadınlar hep bir ağızdan gülümsemeye başladılar. Ardından da ayağa kalktılar. El ele tutuşup, türkü söyleyerek, göbek atarak oynadılar düğünlerde yaptıkları gibi. Oğullarımız geliyor dedi sultan. Biz şimdiye kadar ne böyle bir düş gördük ne de kimseden böyle bir düş duyduk. Göğün yedi katının ötesine ulaşan mor direk gibi alamet görmedim, duymadım. Bu neye işarettir? Üstü fırtınalı, boralı dağda 4-5 tane de olsa askerlerin donup kazık kesilmediğine işarettir dedi Zarife. Çocuklarımız geliyor dedi Fatma. Geliyorlar dedi Emine. Çok şükür dedi Zarife. Oğullarımız geldiği gün çifte kurbanlar keseceğiz. Toy düğünler kuracağız. O gece sevinç içinde yattılar. Sabah erkenden de sevinç içinde uyandılar. Pınardan taze su getirdiler. Çaylar kaynatıp kahvaltı yaptılar. Zarife sevinç içinde geceki düşünü anlattı. Nişancı Veli daha yöresinde dönüyordu. Kasabaya iniyor, eski arkadaşlarına konuk oluyor, ağzını bıçaklara açmıyordu. Nişancı Veli artık eski nişancı Veli değildi. Bir gün gene evin eşiğinde sultanın ölüsünü düşünüp kasabaya dönerken köye hiçbir zaman giremeyeceğini düşündü. Ya sultan ölmediyse diye de arada sırada aklından geçiriyordu. Kasabaya girerken durmadan kendi kendine ya ölmediyse diyerek düşünüyordu. Artık köyün oralara, her zaman gittiği yerlere çıkmıyor, kasabada gelecek vapuru bekliyordu. Sultana da çok kızıyordu. Ne vardı kaçacak? Kaçıp da gelip evin eşiğinde ölüp kurda kuşa yem olacak. Bir senin oğullarının mı künyesi geldi? Dünya alemin çocuklarının künyesi gelmedi mi? Herkes köyleri boşaltıp ova köylerini yurt edinmediler mi? Gökten arka arkaya hışıltılarla kocaman gözlü kartallar iniyor, evin eşiğine geliyor, sultanın ölüsüne saldırıyorlar. Fistanını parçalayıp sultanın çıplak bedenine saldırıyorlar. Her saldırışta ondan bir parça koparıyorlardı. Kiminin de sultanın parçalanmış, kemik kalmış ölüsü kartalların arasında kalıyor, nişancı çalışıyor, çabalıyor, bir türlü sultanın kemiklerini göremiyordu. Kartalların pençelerinin altından aşağı doğru bir kan seli akıyordu. Nişancı buradan kurtulup adaya dönmek için vapur bekliyordu. Kıyıya oturmuş, bacaklarını yardan aşağı sarkıtmış, gözlerini denize dikmişti. Bir türlü de gözlerini denizden alamıyordu. Bir adam gördüm, dedi Zarife. Yukarıda kayalıkların arasında bir karartı, kayaların üstünde yönünü köye dönmüş, kıpırdamıyordu. Düşünde mi gördün? Yok canım, ayıkken. Niye bize söylemedin? Ne bileyim ben, belki de düş sandım. Ben de gördüm karartıyı, dedi sultan. Ben de gördüm, dedi Emine. Ben o karartıyı kayadan kayaya uçarken gördüm, dedi Fatma. Yukarıya bakın, uzakta, kayanın dibinden bu yana bir karartı geliyor, dedi Zarife. Geliyor, dedi sultan. Cin midir, peri midir, hayal midir? Ne zamandır buraya kimsecikler uğramıyor? Hep birden ayağa kalktılar, gelen karartıya döndüler. Karartı ağır ağır da olsa yaklaşıyordu. Karartı tam önlerine gelinceye kadar yerlerinden kıpırdamadan beklediler. Karartı önlerine gelip durunca azıcık kıpırdadılar ya, ses çıkarmadılar. Gelen yolcu asker giyitliydi. Uzun tozlu, belki de çok kirli sakallıydı. Sakallarının kapkara olduğu, üstüne hiçbir belirti yoktu. Bir gözü çıkmış, kıpkırmızı bir yara yanaklarına doğru akmıştı. Sol kolu kökünden kopmuş, sağ ayağı da yay gibi eğriydi. Üstündeki giyitler paramparçaydı. Kıllı göğsü bütünüyle ortadaydı. Yırtık pantolonu bacaklarından aşağı parça parça sarkmıştı. Bir deri bir kemik kalmış asker üfürsen yıkılacaktı. İncelmiş, boynu kopacak gibiydi. "Osman, sen misin? Osman, bu adam sen misin?" diye bağırdı sultan. "Osman, sen misin?" Osman, sultana hiçbir karşılık vermeden "Ana, ana, ana!" diyerek aşağı doğru koşarcasına yürüdü. Birkaç adım attıktan sonra değneği kaydı, ağzı aşağı yere düştü, zorlukla kalktı. Sonra düşe kalka, düşe kalka evlerine gitti, kapı açıktı. İçeriye girdi, çıktı, ev bomboştu. "Ana, ana, neredesin ana?" dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Eşikliğe çöktü, oturdu. Kadınlar ona koştular, yerden kaldırdılar, koluna girip sultanın evine getirdiler. Altına bir minder atıp oturttular, sırtına da cevizin gövdesine dayadılar. Osman biraz soluğunu topladı, kendine gelir gibi oldu. "Acımdan öldüm," dedi. "Azıcık bulgurunuz varsa bana yağlı bir bulgur aşı yapın," dedi. "Kursağıma doğru dürüst bir ekmek parçası, bir kaşık bulgur aşı girmeyeli çok oldu." "Hemen," dedi sultan. "Sana öyle bir bulgur pilavı yaparım ki beyler de paşalar da yememiş olacak." Kalktı, dışarıdaki ocağı yaktı, su koyduğu tencereyi üç ayağın üstüne koydu, kuru odun çabuk yandı. Tencerenin içine üç avuç bulgur koydu. Bulgur çabuk pişer, tencereyi ateşten indirdi, tavaya bolca tereyağı koydu. Ateşte eriyen tereyağının insanı acıktıran güzel kokusu cevizlerin altına aldı. Sultan erimiş tereyağını bulgurun üstüne yavaş yavaş döktü. Bulgur pilavı dökülen yağın cızırtısı Osman'ın içine işledi. "Çabuk getirin bulguru, şimdi delireceğim." Sahana tepeleme doldurdukları bulgur pilavını Osman'ın önüne sürdüler. Osman yepyeni tahta bir kaşıkla pilava saldırdı. Ardından da şöyle bir gerindi, gerinir gerinmez de sırtını cevize verip o anda uyudu. Sultan, "Şu fukaraya içeride velinin odasına bir yatak yapalım da uyusun fukara," dedi. Hemen kalktılar, el birliğiyle çabucak bir yatak yaptılar. Uyuyan Osman'ı koltukladılar, götürdüler, sakız kokan yatağa yatırdılar. Osman'ın kokusu burunlarının direğini kırıyordu ya, aldırmadılar. Sofraya oturdular, Osman'dan kalan bulgur pilavını çaldılar kaşığı. "O uyusun da, dinlensin de çocukları yarın sorarız." "Osman'ın da künyesi gelmemiş miydi?" diye sordu sultan. "Anası ağlaya ağlaya hepimizin yüreğini dağlamamış mıydı? Osman geldiğine göre, göğün ötesine kadar uzayan mor dileğin söylediğine göre bizim çocuklarımız da yolda." Fatma içini çekti. "Bizim çocuklarımız bunun gibi geleceklerse hiç gelmesinler daha iyi," dedi. "Bu ağzından çıkan nasıl söz?" diye bağırdı Zarife. "Benim çocuklarım gelsinler de nasıl gelirlerse gelsinler, yeter ki bir soluk alsınlar, yeter ki onların kokularını alayım," dedi sultan. Emine çılgıncasına, öldürürcesine bir göz attı Fatma'ya. "Bizim çocuklarımız gelsinler de iki kolları, iki ayakları, bir gözleri olmasın, yeter ki soluk alsınlar, isterse dilleri dönmesin, yeter ki gelsinler, kokularını alayım." "Gelsinler," dedi Fatma söylediğine pişman. "Gelsinler de nasıl gelirlerse gelsinler." Ertesi gün kuşluk dayın ancak uyanabildi Osman. Uyanınca sağına soluna baktı, duvardaki aynayı gördü, duvara koştu, aynada kendini görür görmez aynayı aldı, bir daha baktı, var gücüyle karşı tarafa fırlattı. Aynanın parçaları şangır şungur yere düştü. Kadınlar içeriye koştular. Osman duvara dayanmış duruyor, şaşkın gözlerle yöreye bakınıyordu. Sultan Osman'ın değneğini yerden aldı, ona verdi. "Bir şey yok Osman'ım," dedi. "Ayna duvardan düşmüş de kırılmış. Zaten eski bir aynaydı. Hadi dışarı çıkalım da su ılıdı. Seni bir iyice yuyalım." Osman'ı hamamlığa götürdüler, soymaya başladılar. Osman kendisinden umulmayacak bir biçimde silkindi. "İstemez," dedi. "Yumayın beni, istemem. Acıktım. Ayna da kırıldı. Çok acıktım. Acımdan öldüm. Gel de cevizin dibinde otur. Sana tarhana çorbası yapıyorum. Hem de naneli. Bak ocakta. Kokusunu alıyor musun?" Osman havayı derin derin içine çekti. "Osman, tarhanayı özlemiştir," dedim. "Geçen kıştan kalma tarhana vardı. İyi ki tarhana kalmıştı. Kokla kokla. Bak nasıl da kokuyor. Tarhana kokusu başkadır. O kokla kokla dedikçe Osman ocakta pişen tarhana kokusunu içine çekiyordu. Kokla kokla, kokla Osman, kokla. Asker adam tarhanayı çok özler. Kokla Osman, kokla. Sultan bir süre sonra kokla koklayı kesti, gitti tarhana tenceresini ocaktan indirdi. Bu sırada da Fatma sofrayı Osman'ın önüne sermiş, sabah erkenden yaptıkları mısır ekmeğini Osman'ın önüne koymuştu. Sultan da uzun, büyük bir tasla tüten tarhanayı getirmişti. Osman elindeki tahta kaşıkla tarhana çorbasına saldırdı. Az bir sürede tastaki çorba bitti. Sultan bir daha doldurdu, bir daha. Osman mısır ekmeği ve tarhanayla karnını bir iyice doyurdu. Belini cevize dayadı, gözlerini kapadı. O gözlerini kapadığı sürece kadınlar konuşmadı. Neden sonradır ki Osman gözlerini açtı. O gözlerini açar açmaz Zarife, "Bizim çocuklar da geliyor değil mi Osman?" diye sordu. Osman, "Sizin çocuklar gelemez. Niye gelemez? Ölüler hiçbir yere gidemez, hiçbir yerden de gelemez. Ne biliyorsun onların öldüğünü? Koca bir ordudan hiç kimse kalmadı. Hepsi donup kazık kesildi. Kazık kesilmeyenleri bitler yedi de ondan biliyorum. Koca bir ordudan kimsecikler kalmadı da ondan biliyorum. Hepsi öldü de sen nasıl kaldın? Ha, o başka. Ben de ölmüşüm. Gözümü bir açtım ki dirilmişim. Bilmediğim, görmediğim bir yerdeyim. Öyle bir yerdeyim ki öteki dünya sandım. Herkes hiç anlamadığım bir dil konuşuyor. Orada kaç gün, kaç gece kaldım bilemiyorum. Kaç ay, kaç yıl kaldım bilemiyorum. Uzun bir zaman geçtikten sonra, uzun mu, kısa mı onu da bilemiyorum, yanıma bir adam verdiler. Her bir yeri sargılar içinde. Bir zaman sonra adam konuşmaya başladı. Ruslara esir olmuş bir zabitmiş. Onu karların altından çıkarmışlar. Her bir yeri parça parçaymış. Böyle yaşayacağına ölse daha iyi olurmuş. Aradan bir zaman geçtikten sonra zabit kaldığımızın bir Rus hastanesi olduğunu söyledi. Beni de karların altından çıkarmışlar. Bir bacağım dışarıda kalmış da donmuş. Onu kesmişler. Gözümü bir kurşun almış götürmüş. Doktorlar çıkan gözün yerine hiç dokunmamışlar. Bizimkileri kim çıkarmış karların altından? Kimse çıkarmamış. Öyleyse nereye gitmişler? Hiçbir yere gitmemişler. Dağın yamacında öylece yere bile düşemeden donmuş, kalmış, kazık kesilmişler. Binlerce asker dağların yamaçlarında ayakta dimdik kalmışlar. Kazık ormanları olmuşlar. O ormanları ben de gördüm. Gözümle gördün mü? Diye sordu sultan. Bizim çocukların donarak kazık kesilip öldüklerini görmedim. Görmedinse nereden uyduruyorsun bizim çocukların donaraktan öldüklerini? Duymuyor musunuz? Sabahtan beri bütün bir ordunun donduğunu size söylediğimi, donarak, kazık kesilerek öldüklerini, kazık kesilmeyenlerin de bitlerin yiyerek öldürdüklerini size söylemedim mi? Duymadınız mı? Herkes öldü. Herkes öldü. Herkes öldü. Beni diri mi sanıyorsunuz? Ben de ölüyüm. Ben de ölüyüm. Ölüyüm. O öfkeyle, ne öfkesi kalmışsa, yanındaki koltuk değneğine sarıldı, ağacın gövdesine tutunarak ayağa kalktı, biraz ilerledi, durup döndü, cevizlerin köklerinden başladı, doruklarına kadar baktı, arkasını döndü, yokuş aşağı, ''Ana, ana, ana!'' diyerek yürüdü, evlerinin kapısına vardı. Kapıyı açtı, içeriye girdi, sesi daha içeriden, ''Ana, ana, ana neredesin? Nerelere gittin? El alemin kadınları ölmüş oğullarını bekliyorlar da, ana, ana sen neredesin?'' Evden çıktı, koltuk değneğinin taşlarda çıkardığı karşı kayalıklarda çın çın ötüyordu. Bu sesleri köyün yakınına kadar gelmiş nişancı da duyuyordu. Bu seslerde bir iyi şeyler olmalı diye düşündü nişancı. Köy boş değil. Sultan da köylülerle birlikte, belki de sapasağlam yaşıyordur. İçinde bir umut depreşti. Ayakları onu aldı, köye doğru yokuş yukarı götürdü. Her bir yanına öyle bir sevinç, öyle bir umut sardı ki, koşarcasına yolun taşlarının üstünde yürüyor, durmadan yere kapaklanıyor, hemen kalkıyor, az sonra gene yere kapaklanıyordu. Eve elleri dizleri kan içinde geldi. Onu ilk önce sultan gördü. Dizlerinin bağı çözüldü. Olduğu yere çöktü. Öteki kadınlar ne oldu sultan sana diye koşuşturdular. Sultan çabaladı, çabaladı, sesi çıkmadı. Sultan ne oldu sana? Zarife çam bardaktan çabucak bir tas su aldı, ona getirdi. Eli titreyen sultan tası tutamadı. Zarife tası onun ağzına dayadı. Sultan da titreyen dudaklarıyla suyun yarısını dökerek biraz içti. Titreyen elini birkaç denemede kaldırabildi. Yola uzattı. Kadınlar yola baktılar. Zarife amanın dedi. Amanın avratlar, şu gelen nişancı veli ağam değil mi? Birazcık kendine gelen sultan sesi titreyerek bu gelen velidir dedi. Veli olduğu ayak sesinden belli. Gelen velidir, veli. Veli yaklaştıkça sultan kendine geliyor. Velidir, veli. Gelen velidir, veli. Ellerini yere dayayarak ayağa kalktı. Gelen velidir, veli. Veliye doğru, kayalıklara yukarı, düşe kalka koştu. Onu gelen veli de yukarıdan aşağı koşmaya başladı. Kucaklaştılar. Birbirlerine sarılmış cevizlerin altına geldiler. Sultan derinden soluklanıyor, göğsü inip inip kalkıyordu. Kadınlar da az ötede durmuşlar, onlara bakıyorlardı. Velidir veli. Kendilerine gelen kadınlar evin içine daldılar, dışarıya çullar, kilimler çıkardılar, cevizlerin altına serdiler. Önce elinden tutup nişancıyı minderin üstüne oturttular. Sonra da geldiler, onların karşılarına geçtiler, oturdular. Uzun bir süre konuşmadılar. Birbirlerinin yüzlerine bakamadılar bile. Şu karşıdan gelen velidir veli. İlk önce sultan kendine geldi, gülümseyerek hoş geldin veli dedi. Ardından ötekiler veli hoş bulduk dedi. Zarife kalktı, kalaylı bakır tası aldı, çam bardaktan su aldı getirdi, veliye verdi. Veli tası başına dikti, koca bir tas suyu lıkırdatarak sonuna kadar içti. Veli bir süre daha sustuktan sonra adayı anlatmaya başladı. Sultanın kaçışından hiç söz etmedi. Adayı nasıl bulduklarını, adanın adını kimden öğrendiklerini, adaya varınca nasıl karşılandıklarını, adada onlara saray gibi evler verdiklerini, adanın da bir Allah'ın cenneti olduğunu bir bir, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan anlattı. Kadınlar ona akşamüstü tereyağlı bulgur pilavı yaptılar. Keçi yoğurduyla ayran da getirdiler sofraya. Sonra her biri bir yana çekilip uyudular. Hepsi ertesi sabah erken uyandılar. Konuşmadan sabah çorbalarını içtiler. Sultan bohçalarını yapmak için eve girdi. Onunla birlikte öteki kadınlar da. Bir süre sonra yapılmış, bağlanmış bohçalarla dışarıya çıktılar. Nişancı veli cebinden bir kağıt çıkardı, Zarife'ye verdi. Bizim çocuklar gelirlerse bu kağıdı onlara ver. Çocuklara söyle ki bu kağıdın bir örneği de kasabadaki Topal Hacı'dadır. Hacı onları bizim eve kadar gönderir. Unutma dediklerimi. Unutmam veli ağam dedi Zarife. Nişancı önündeki torbaları kalın bir iple muhkem sardı, omuzlarını attı, sultan da ellerine birer bohça aldı. Nişancı, bu cevizler sizin, dedi. Ben gelip de bu cevizleri toplayıp satmayacağım. Hepiniz ceviz toplamayı bilirsiniz. Toplar satar, bu köyde bey gibi yaşar, çocuklarınızı beklersiniz. Yalnız köyün bütün cevizleri de sizin. Kim gelir de sizden cevizlere ne oldu diye sorar. Zaten köyde kim sağ kaldı ki? Kalanlar da benim gibi bir yere yerleştiler. Bu dağın başında ne işleri var ki? Haydi, hakkınızı helal edin. Yürüdü. Ardından da sultan gözleri dolmuş, içini çekerek hakkınızı helal edin dedi. Nişancının ardından sendeleyerek yürüdü. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Gelir gelmez çocukları size yollarız. Hiç merak etmeyin. Safiye'nin oğlu Osman'ı gönderen Allah bir gün olur bizimkileri de göndermez mi dersiniz? Güle güle gidin, yolunuz açık olsun. Onlar gediği aşıncaya kadar oldukları yerde taş kesilmiş durdular. Gözlerini ayırmadan arkalarından baktılar. Sultan'la nişancı yavaş yavaş konuşarak yürüyorlardı. Bir nişancı alıyor adayı, torunlarını, onlara Melek Hatun'un, Lena'nın, Zehra'nın, Sabiha'nın ne kadar iyi baktıklarını, balıktan her adaya dönüşünde çocukları biraz büyümüş, biraz semirmiş bulduğunu söylüyor, adanın insanlarını, doğasını, en küçük ayrıntısına kadar anlatıyordu. Nişancı torunların sözünü her açtıkça sultanın gözleri parlıyor, bunun üstüne de nişancı ver yansın ediyor, çocukları anlattıkça anlatıyordu. Sultan sonunda dağdan düzlüğe inerken bir taşın üstüne oturdu. Vay benim anasız, babasız, kimsesiz büyüyenlerim vay, ağlamaya başladı. Nişancı sultanın karşısına geçti, kes ağlamayı diye keskin bir sesle konuştu. Kes! Ne olmuş senin torunlarına? Adanın kadınları onlara gül gibi bakıyorlar. Senden de, benden de iyi. Kes ağlamayı. Elinden tuttu, sultanı kaldırdı. Elini usulca onun omuzuna attı. Anlat. Hele senin düşçü zarifeyi. Her gece bir yığın düş mü görüyordu? Sabah erkenden başlıyor. Kimi günler gece yarılarına kadar gece gördüğü düşleri anlatıyordu. Biz gidiyoruz ya, çocuklarımız gelecek. Zarife'nin her düşü bizim çocukların ölmediklerini, Safiye'nin Osman gibi geleceklerini ayan beyan söylüyordu. Nişancı veli olduğu yerde zınk diye durdu. Sultan, sultan dedi kaşları çatılarak, alın damarları parmak parmak kabararak. Sultan, bizim çocuklarımız Safiye'nin Osman'ı gibi geleceklerse hiç gelmesinler, Rus'un içinde kalsınlar, anladın mı? Sultan yumuşak, öfkesiz, güvenli sesle. Niye bu kadar kızıyorsun? Öfkeli konuşuyor, ağzından çıkan sözleri duymuyorsun. Zarife'nin düşleri bizim çocuklarımız Osman gibi gelecekler demiyor ki, sapasağlam, dipdiri, buradan gittikleri gibi gelecekler diyor. Sen ne söylüyorsun öyle nişancı veli? Zarife bunca ay, bunca gün düş gördü. Hepsini de bize olduğu gibi anlattı. Gelenlerin içinde bir tane bile Osman gibisi yoktu. Yalnız o her şeyi söylüyordu da gelecekleri günü, ayı, yılı hiç söylemiyordu. Belki onun düşleri de bilmiyordu çocukların ne zaman geleceklerini. Bu sırada Artvin'den bir de aşık geldi. Aşık garip, ağıtlar, türküler söyledi. Bir de ejderha gibi bir adamı söyledi. Adı da askeri kırdıran Enveri Paşa'ymış. Yemen'den öte bir yerin kadınları askeri kırdıran Enveri Paşa üstüne beddualı bir ağıt çıkarmışlar. O söyledi de hepimiz ağladık. Aşık garip, yakışıklı bir adamdı. O bizim köyden ayrılırken Zarife de onun ardına takıldı, onunla gitti. Biz öylece zarifesiz, düşsüz kaldık. Neredeyse delirecektik. Bereket versin ki Zarife çabuk döndü de gene düşlerine başladı. Zarife iyi yapmış size geri döndüğüne, dedi nişancı. İnsan asker yolu gözlerken o bir hak aşığı da olsa onun ardına düşer de gider mi? Ne olmuşsa olmuş, dedi sultan. Zarife bundan sonra öyle düşler gördü ki oğullarımız o anlattıkça geliyor gözlerimizin önüne, dikiliyorlardı gülen yüzleriyle. Nişancı sultanın koluna girdi, gülümsüyordu. Adada bir koyak var. Denizden başlıyor, adanın tepesinin altında bitiyor. Koyağın içi incir ağaçlarıyla dolu. İncir ağacı kısa, geniş yapraklı, çok dallı. Buradaki incirler şu cevizler kadar uzamış. Her bir incir de yumruğum kadar oluyor. İncirler olgunlaşınca da götlerinden sarı ballar akacak. Bugünlerde o incirler olgunlaştı, olgunlaşacak. Biz hemen adaya yetişmezsek olmuş incirlerde hayır kalmaz. Hepsini kuşlar yer. İnşallah vapur vardır yakında. İncirleri konuşa konuşa kasabaya girdiler. Çarşıda alışveriş ettikten sonra bir arkadaşlarının evine gittiler. Arkadaşları sultanı görünce daha da çok sevindiler. Nişancı veli daha kapının eşiğinde vapuru sordu. Arkadaşı, vapur yarın geliyor, ikindi üstü de İstanbul'a hareket ediyor, dedi. Nişancı velinin aklında hep olgunlaşan incirler vardı. O kadar ağaç incirin çok meyvesi olacaktı. O da satılınca çok para getirecekti. Adadakilerin içlerinde olgunlaşan inciri toplamayı akıl edecek bir kişi çıkar mıydı ola? İncir ağacı gevrek, dalları çok ağırlık taşıyamaz. Küçük bir ağırlıkta hemen kırılır. 10-11 yaşında zayıf çocuklar çıkarılır incirlere, incir toplamak için. Nişancı durmadan incirleri düşünüyordu. İncirleri toplamayı akıl etmişler miydi acaba? İçlerinde incir yiyenler var mıydı ola? Musa Kazım Ağa Efendi, o Giritliydi. O Orada incir yetişirdi. İnciri Vasili de Poyraz da bilirdi. Poyraz Çukurova derler, bir ulu ovanın dağlarından olan. Çukurova sıcak yerdir. İncir de sıcak yerlerde yetişir. Poyraz Çukurova'da su değirmeninin bahçesindeki incir ağacına çıkmış, incirleri yemiş de karnı şişmiş. İnce bir dala basmış, dal kırılınca da önündeki büyük dala sarılmış. Bunlar belki de incirler olgunlaştı toplayalım derler. Toplarken dallar kırılır yere düşer. Allah göstermesin. O kadar uzun ağaçlardan taşların üstüne düşünce ölürler bile. Arkadaşı, hele bir oturun, hele bir yorgunluk çıkarın hele. Arkadaşı Veli'nin sırtındaki bohçaları karısı da sultanınkileri aldı. Bir köşeye koydular. Sonra da getirdikleri yiyecekleri alıp mutfağa götürdüler. Yemekten sonra biraz savaşı konuştular. Savaştan ancak bir avuç insan gelebildi. Geçenlerde Artvin'den bir genç aşık geldi. Bir gözü kör, bir ayağı topal. Ağlayarak savaş üstüne türküler, ağıtlar, destanlar söylüyor. Kendisiyle birlikte dinleyenleri de iki gözleri iki çeşme ağlatıyordu. Yaralanmadan önce çok donup kazık kesilen asker görmüştü. Dağların yamaçlarında donmuş askerlerden kazık ormanları oluşmuştu. Aşık 3 gün 3 gece milleti kırıp geçirmişti. Durmadan da bir vay anam vay anam kurası ağıtı söylüyordu. İnsanlar da yürek koymuyordu. Biz askerdeyken, asker kalmayınca orduda bu sefer de 15-16 yaşlarında çocukları almışlar askere. Çocuklar da askere giderlerken hep bir ağızdan vay anam diye bağırarak ağlıyorlarmış. Onlar konuşurlarken evin hanımı çoktan onlara yer yatağını sermişti. Yemeklerini yedikten sonra ev sahibi haydi buyurun diye ayağa kalktı. Yatak hazır. Veli çifte yastıklı yatak sever. Haydi buyurun. Kadın elinde bir ibrik de geldi. Ayak yolu şurada dedi. Sultanının öteki eline bir de gemici feneri tutuşturdu. Eliyle gösterdi. Sultan da dışarıya çıktı. Veli de yatağın yanında ayakta sultanı bekledi. Başlarını yastığa koyar koymaz hemen uyudular. Çok erkenden uyandılar. Nişancı dolu ibriği aldı. Bahçenin içindeki ayak yoluna gitti. Ayak yolunun kapısının yanında bir bez asılıydı. Nişancı işini gördükten sonra iplikteki suyla yıkandı, donunu pantolonunu yukarıya çekti, donunu bağladı, pantolonunu da düğmeledi. Evin avlusunda evin kızlarının biri onun elindeki ibriği aldı. Nişancı da çömeldi. Nişancının eline bir sabun verdi, açılmış avucuna su döktü. Nişancı ellerini, yüzünü, özellikle karmakarış olmuş sakalını böyle kokulu bir sabunla yumamıştı. Yıkanmayı bitirince elindeki sabunu yandaki tahtanın üzerine koydu, ayağa kalktı, kız omuzuna atılı mavi havluyu ona uzattı. Veli ellerini yüzünü sildi, sağ ol, var ol kızım dedi. Yönünü denize döndü, hızla yürüdü. Arkasından arkadaşı bağırdı, Veli, Veli nereye gidiyorsun, çorba pişti pişecek, hem de sütlü çorba. Çorba ateşten indirilmeden ben evde sofranın başındayım. Koşarcasına iskeleye vardı. Gişe daha açılmamıştı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Geldiği gibi daha da çabuk eve geldi. Çorba tenceresi daha ocaktaydı. İndirdiler. Koca bir tencere sütlü çorbayı çabucak bitirdiler. Karınlarını şişirdiler. Nişancı ayağa kalkar kalkmaz iskeleye yürüdü. Geriye döndü. Yüzü asıktı. Gene kimsecikler yok. Gişe de iskele kahvesi de kapalı. Hele şuradan biraz otur da konuşalım azıcık. Demek senin adan böyle ha? Demek bir daha buralara dönmeyeceksin ha? Dönmeyeceğim dedi nişancı. Dönüp de burada ne yapayım? Babamın anamın mezarları burada. Burada güle güle kalsınlar. Onlar benden ekmek istemiyorlar, su istemiyorlar. Sen adayı bir görsen, Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir cennet, cennetin tıpkısı. Bir ev verdiler bana saray gibi, 2 katlı, tavanı da deniz tasvirli. Deniz tasvirinin üstünde de çiçekler, bilinmeyen bir cennetten getirilmiş çiçekler. Sabahleyin gözümü açıyorum, çiçekleri görüyorum. Denizi dersen bir yumuşak, bir yumuşak, rüzgarları, dalgaları, fırtınaları Karadeniz gibi, öteki denizler gibi deliren, kuduran, dalgaları kavak boylarını aşan denizlerden değil. Bizim adanın denizi balıkçıların dedikleri gibi çok uslu bir deniz. Bu deniz çoğunlukla öyle durgun, öyle durgun olur ki karıncalar su içebilir. Bir de balık var. Bir de balık var. Deniz kaynaşıyor. Oltanı at, çek. Oltanı at, çek. İşte böyle. karıncanın su içtiği. İyi yerlerin insanları da iyi olur der atalar, doğru sözlerdir. Benim denizin kıyılarındaki Türkmen köylerinin insanları bile balık yiyorlar. Bizim iyi huylu denizde birkaç ay balık tuttum mu bana yıllarca yeter. Arkadaşı güldü. Breveli, sen burada da böyleydin. Senin denize çıktığını gören balıklar kuyruklarını sallayarak, suyun yüzüne atlayarak gelip teknesinin yöresine yığılmazlar mıydı? Nişancı da ağzı kulaklarında yığılırlardı dedi. Gelecek vapuru çok beklemediler. Sabah erkenden İstanbul'dan gelen vapur koya demir attı. Nişancı telaş içindeydi. Şu sultana ne olmuştu? Kuzu kuzu ardına düşmüş geliyordu. Sultan dediğim dedik çaldığım düdüktü. Kafasına bir şey takmışsa ölür de o işi yapardı. Kaç gecedir uyumuyor. Kaç gündür yerinde duramıyordu. Sultan bir anda bir varmış bir yokmuş olacaktı ya, olduğu yerde duruyordu. O ölünceye kadar oğullarının gelmelerini bekleyecek, her gün, her gece onları düşlerinde görecekti. Onlar sapasağlam, dipdiri gelince de nişancıya bir oyun, bir oyun edecekti, felek de maşallah diyecekti. Gelen vapur açığa demir atmış yolcularını bekliyordu. Nişancı ne kadar tetikte olursa olsun, içindeki korku ne kadar azarsa azsın, gözünü ondan hiç ayırmasın. Sultan da hiç kıpırdama, hiçbir değişiklik olmuyor. O da nişancı veli gibi gelmiş kasabanın önüne demirini atmış geminin sabırsızlıkla kalkmasını bekliyordu. Kahveye oturmuş, gözlerini de vapura dikmiş ayırmıyor. Nişancı ise onun son anda başına ne işler açacağını merak ediyordu. O ne sihirdir ne keramet, bir anda gözden yitip gidecekti. Şu vapur da hiç kalkmıyordu. En sonunda gitti, sultanın yanına oturdu. Onun elini sıkı sıkıya tuttu ve sultan elini onun elinden çekmedi. Allah Allah, ne olmuştu bu sultana? Yolcuları vapura götürecek tekneler geldi, iskeleye yanaştı. Nişancı ayağa kalkıp sultanı da kaldırdı. Kalkarken sultanın eli bayağı titredi. Kadınlı erkekli birçok yolcuyla teknelere atladılar. Sultan daha titriyordu. Vapura vardılar, merdivenleri çıktılar. Kolları sırmalı, buruşuk, lacivert giyitli, yeşil gözlü, kızıl bıyıklı, sivri burunlu bir adam onlara kameralarını gösterdi. "Uy," dedi sultan, "yatak da var içine, padişah odası gibi." "Öyledir," dedi sivri burunlu adam. "Bizim vapurumuz yenidir, İngiliz malıdır, sağlamdır." Sultan birden elini nişancının elinden çekti, kameradan koşarcasına dışarıya çıktı. Güvertenin korkuluğuna sıkı sıkıya tutundu. Gözlerini köyünün dağlarına dikti. Nişancı da onun yanına geldi, sıkı sıkıya güvertenin demine tutulmuş, sultanın elini tuttu, uğraştı, uğraştı, sultanın demire yapışmış elini bir türlü sökemedi. Edemedi, elini onun elinin üstüne koydu, yavaşça, "Elini tutmak istiyorum," dedi. Sesi yumuşacıktı. Nişancı gençleşmiş, sesi sıcacık, içe işleyen, kara sevdadan deli olan, ta yüreğinin köküne işleyen, eski günlerin sesine dönmüştü. Sultanın eli demirden çözüldü, geldi, yüreği bir kuşun yüreği gibi çabuk çabuk atan nişancının elinin üstüne kondu. İncecikten de gülümsedi. Bu da nişancının gözlerinden kaçmadı. Gün kavuşuncaya kadar oraya da öyle gözlerini köylerinin dağlarından ayırmadan öylece kaldılar. Gün kavuşur kavuşmaz da vapurun çanı çaldı. Nişancı elini sultanın elinden çekmeden, "Bu çan yemek çanıdır, hadi yemek salonuna gidelim de bir güzel yemek yiyelim," dedi. Bu sırada da yanlarına sivri burunlu adam geldi. "Yemek salonumuz daha yepyeni. Yemeklerimiz gibi lezzetli yemek de İstanbul'un en lüks lokantalarında bile yoktur. Kumrular, ben sizi tanıyorum. Bu nişancı veli reistir. O balığa çıkınca deryanın bütün balıkları gelir, onun teknesinin yöresine yığılışırlarmış. Görmediniz mi? Siz oraya yumulmuş otururken bütün kasaba, çoluk çocuk 7'den 70'e sizi uğurlamaya gelmişti. Ben bunca yıllık gemiciyim. Böyle bir uğurlamayı hiçbir yerde görmedim. Millet sizi çok seviyor, kumrular." Önlerine düştü, onları salona götürdü, masa gösterdi, sandalye çekip onları oturttu. Garsonun kulağına da bir şeyler fısıldadı. "Afiyet olsun," dedi, gitti. Nişancı, "Bak sultan," dedi, "yemeği bunlar bizim gibi yemiyorlar. Ben bunlar gibi yemek yemeyi paşanın yanında öğrendim. Kolay iş değil. Sen istersen bana bakarak benim gibi yersin. İstersen gene köydeki gibi yersin. Canları cehenneme. Nasıl yerlerse yesinler. Dedi biraz alay ederek. Bu sırada salona kadınlı erkekli 5-10 kişi girdi. İstanbullular gibi giyinmişlerdi. Kadınların biri tangoydu. Ötekiler de çok süslüydü. Nişancının da onlardan geri kalan bir hali yoktu. Neredeyse nişancı onlardan daha şıktı. Sultan yumulmuş, içine kapanmış, kendi biçimince yemek yerken arada başını kaldırıp nişancıya gülümsüyor, hemencecik de geri indiriyordu. 6. kaset, 1. yüzün sonu.